Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim.
Bu podcastimizin konusu otoimmünite. Bir sürünüz kulak kesilmiş olabilirsiniz. Çünkü işte tiroidden başlar, egzamadan gider, değil mi? Böyle MS, MMS gibi daha agresif olanlara kadar maalesef bu konular yaygın. Hatta işte otoimmüniteye çağın pandemisi diyorum ben. Çünkü asıl yaygın hastalık bu. Ömür uzadıkça da otoimmünite artıyor. Çünkü zaten yaşlanmanın kendisinde vücutta otoimmün işleri artıran bir durum. Şimdi biz otoimmüniteyi önce bir mantık olarak anlayalım. Ondan sonra da klasik olarak işte hani benden beklediğiniz üzere biz bunu nasıl engelleyelim beslenmeyle ve yaşam şekliyle diye devam edelim. Otoimmünite yani immünite bağışıklık ya, hani bağışıklık diye dediğimiz zaman bir şeye bağışık olmayı anlıyorsunuz, öyle anlamayın. İmmünite diyeyim ben her seferinde. Bizi koruyan sistem olarak kavrayalım onu. Oto bizi koruyan sistem, oto kendin kendine saldırıyor. Yani otoimmünite klasik işte kendimize saldırma. Vücut ne yapıyor da kendine saldırıyor? Öncelikle kendine saldırmamayı bilerek doğduğumuz halde sonradan bu niye oluyor? Dan gidelim. Vücudun kendini tanımasıyla ilgili proses bizde doğuştan var. Bu nasıl oluyor? İşte otoimmünitede hangi saldırganlar var, değil mi? T lenfositler genelde otoimmüniteden sorumlu. Sonra B lenfositler, hani antikorlar, tiroidime karşı antikorlar falan dediğinizde B lenfositleri. Yani bunlar aslında immün sistemin savaşçıları. Bunların normalde görevi dışarıdan gelenlere saldırı yapmak. Yani oto değil de auto, dışarıdan olan yani. Dışarıdan olanlara cevap vermek. Bu bakteri olur, virüs olur, mantar olur, parazit olur. Bir de içeride hasarlı hücrelere saldırmak. Bir kanser hücresini yakalamak gibi. Dolayısıyla immünitenin görevi dışarıdan ve içeriden olan zararları tespit etmek. Bunu başlangıçta daha doğru yapıyor. Çünkü bu şekilde eğitilmiş. Bütün T ve B lenfositleri, özellikle T'ler, vücudun bütün dokusunu baştan tanıyarak devreye çıkıyorlar. Ve bu ben, bu ben, bu ben, bu da ben, bu da ben, bu da ben deyip vücuttaki bütün proteinleri tanıyıp kendimize saldırmıyor. Sonra onların kafası karışıyor veya bir takım sistemler devreye giriyor ve gidip vücudun bazı bölgelerine saldırıyor. Neden saldırıyor? Bu iş nasıl oluyor? Şimdi işin beslenme ayağından gideceğimiz için oradan anlatayım. Bizim ağzımıza koyduğumuz her şey de immünite için yabancı, değil mi? Dışarıdan gelen virüs, bakteri hesabı, hepsi dışarıdan gelen. O yüzden de ne diyorlar? İmmünitenin %90'ı bağırsaklarda. Çünkü kocaman miktarlarda işte yaşadığımız yıllar boyunca dışarıdan yiyecekleri yediğimiz için, onların hepsi yabancı olduğu için onların taranarak gövdeye girmesi lazım. Öyle değil mi? Mesela bozuk bir şey yediğimizde oradaki sistem kapatıyor kendini. İşte ishal oluyoruz, onu atıyoruz, kusuyoruz falan, değil mi? Çalışıyor yani bir yerlerde. Ve her yiyeceğe de reaksiyon göstermiyoruz. Çünkü vücudun bir de tolerans kısmı var. Biz buna oral tolerans diyoruz. Oral ağız demek. Ağızdan girenleri bebeklikten beri ufak ufak tanıyor. Tanıdıkça onlara tolerans geliştiriyor. İşte anne sütünden ayrılan bebeğe ufak ufak yemekler veriliyor, değil mi? Alıştırarak verilir. Alıştırıldıkça oral toleransı gelişiyor. Ha, bu yemekle sorunum yok, bu gıdayla sorunum yok diye diye çocuklar beslenmeye başlıyor. Öyle işte bu yaşımıza kadar geliyoruz. Fakat zaman içerisinde her sistem olduğu gibi immün sistem de yoruluyor ve üstüne yük biniyor. Üstüne yük binmesi ne demek? Bizim yediğimiz, başlangıçta bir şikayetimiz olmadığını zannettiğimiz bazı yiyecek grupları immün sistemi dürtüyor. Biz bu konuyu başlık olarak aldığımız zaman aklımıza hemen gluten içeren yiyecekler gelir, değil mi? En çok bu konuda çalışma var diye. Eğer biz hayat boyu ufak ufak azar azar yedik işte simitti, pastaydı, börekti, hazır gıdalardı, kekti, tatlıydı. Bunlar gövdeye girdiği zaman başlangıçta miktarları az olduğu için durumu çakamıyoruz. Ama aşağıda bizim onları yediğimiz her öğünde bir iş dönüyor. İş şu, eğer o gıdanın içerisinde yapı taşı olarak gluten, gliadin varsa immün sistem onu antijenik algılayabiliyor. Antijenik algılamak demek, immün sistemin bir şeye gıcık olması demek. Bir virüs onun için antijeniktir. Bir bakteri onun için antijeniktir. Onun antijenik olma halini o virüs ve bakterinin protein yapısından anlar. Tıpkı COVID'in spike proteininin antijenik olması gibi. O yüzden antijenik demek, immün sistemi dürten demek. Normalde atıyorum bir poğaça içerisindekiler immün sistemi dürtmeye de bilirdi. Fakat yaşlanmayla beraber immün sistemin üstündeki yük arttığı için artık gelen yiyeceklerdeki bazı yapı taşlarını antijen olarak algılayabiliyor. Yani onlara o tepkiyi veriyor. O yüzden işte glutenim şöyle, yedim yemedim, sonra inek sütü proteinleri falan bunlar ve maya, yani gluten grubu, inek sütü proteinleri ve maya grubu immünolojik olarak immün sistemi en çok antijenik olarak dürten yiyecek grupları olarak literatürde yerini alıyor. Bunları yediğimiz zaman bunlar antijen olarak algılandığına göre immün sistemin görevi ne? Ona karşı bir reaksiyon vermek. Önce T lenfositleri devreye girecek, sonra işte B'ler devreye girecek falan. Onlara karşı antikor yapacağız. Onlara karşı antikor yapmak ne demek? O yiyeceğe karşı aslında bir tür kendimizi aşılamak demek, değil mi? Biz bir hastalığı geçirdiğimiz zaman bir virüsle, bir bakteriyle kanda testlerimize bakıldığında antikor gördüğümüz zaman ha bunu geçirmişiz, buna bağışız diyoruz. Yani aşılamayla da yapılan şey antikor geliştirmek ya. İster aşıyla olsun, ister hastalığı geçirerek olsun, bir antijenik özellikli patojene karşı vücudun verdiği reaksiyon, ona karşı onu hatırlayacak bir antikor yapmak. Buradan antijenik olan yiyeceklere dönüyoruz. Bu yiyecekler de gövdeye girdiğinde bir süre sonra immün sistem onlara karşı, onları antijen olarak algıladığı için antikorlar yapacak. Tıpkı biz onunla aşılanmışız gibi ya da onu bir hastalık gibi geçirmişiz gibi. Tamam, buraya kadar iyi. Yani bizi onlara karşı koruyor. O antijenik yapının bizi dürtmesini engellemeye çalışıyor. Kendi kafasına göre bir iş yapıyor, değil mi? Yani böyle bir şey yapıyor yani. Fakat o antikorlar olduğunda iş orada bitmiyor maalesef. Bilirsiniz, bir hastalığı geçirip ona bağışız biz dediğimizde bu demektir ki ona karşı antikorlarımız mevcut, immün hafızada mevcut. O virüs, o bakteri gelince tekrar bunlar immün depodan, hafıza deposundan çıkacak ve o virüs ve bakteriyi öldürecek. Aynı şey bu gıdalardaki proteinler için de geçerli. Biz yedikçe buna karşı antikorlar oluşturduk. Vücut onu antijenik algıladı. Sonra yemeye devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yıllar geçiyor falan. Bu antikorların sayısı yiyecek her vücuda girdiğinde giderek artıyor. Sonra başlıyor konu. Eğer yiyeceklere karşı yapılmış antikorlar, anti-gluten antikoru gibi, anti-gliadin antikoru gibi vücudun içerisinde fazla dolanırlarsa, onlar vücuttaki bir başka vücuda ait protein yapısında o yiyecekler sanabilirler. Zaten ne dedik? Daha gençlikte ve sağlıklı bir immün sistemdeyken bu olmuyor. Yaşla beraber immün sisteminde yaşlanmasıyla beraber oluyor dedik ya. İşte yaşlanan immün sistem yiyeceğe karşı reaksiyon gösterebildiği gibi, onu antijenik algılayabildiği gibi yanlışlıkla, vücudun kendi dokularını da yanlışlıkla antijenik olarak algılıyor. O yüzden sizin gluten için yaptığınız bir antikor tam da yapısı ona benzeyen bir vücut parçasına gidip yapışıp onu da öyle zannedebiliyor. Biz buna moleküler mimikri diyoruz. Yani moleküllerinin eş benzerliği demek istiyoruz. Antikoru bir Lego gibi düşünün. Tam da böyle antijeni olan glutene yapışıyor olsun. Ama o yapışacak yapışan antikor bölge, o Lego'nun bizim yaptığımız antikor kısmı tiroidi de gluten zannederek gidip yapışabiliyor. Veya inek sütü grupları SLE, lupus da yapabiliyor. Yani lupus hastalığını biliyorsunuz, onu da yapabiliyor. Dolayısıyla moleküler mimikri, moleküler benzeme ile yiyeceklere karşı oluşturduğumuz reaksiyonun, antikorların vücuda gidip saldırması konusu bir otoimmünite meselesi oluyor. Yani otoimmün hastalıkların bir sebebi oluyor. Otoimmün hastalıkların başka bir sürü sebebi olabilir. Ama bizim konumuz beslenme olduğu için bu konuda özellikle çerçeveyi tutuyorum. Yani yediğimiz içtiğimizden immün sistemi en çok antijen gibi dürtecek olanları elimine ettiğimizde otoimmün hastalıklara karşı beslenme mantığına geliyoruz. Ve tabii ki yani her yol Roma olduğu için bu konuda da çok değişik bir durum yok. Gene klasik olarak işlenmiş gıdalar, unlu gıdalar, inek sütü ürünleri, mayalı gıdalar akla gelen, yani literatürdeki en yüksek antijenik özellik gösteren besinler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları tükettikçe bunlara karşı yapılmış immün reaksiyon immün sistemi hem yoruyor hem giderek kafasını daha da karıştırıyor. Onlara karşı yapılmış Lego antikorlar da vücudun başka bir yerine yapışarak orayı kendisine uygun bularak moleküler eş benzerlikle orada da otoimmün bir hastalığa sebep oluyor. Çünkü diyelim ki tiroid dokusu orada, tiroid proteinleri. Vücut bir kere gluten antikorlarını geliştirmiş. Tiroid de gövden de bir yere gittiği yok. Onu orada gördükçe gidip gelip tırtıklıyor yani. Hani o zaman da sen tiroid antikorlarım yükselmiş diye kanda ölçebiliyorsun. Antitiroid antikorları. Aslında tiroidin kendisine olmasının sebeplerinden biri de yiyeceklerin yaptığı antikorlarla oranın benzerlik gösteriyor olması sebebiyle. O yüzden otoimmün hastalığım var dediğinde zaten beslenme aşağı yukarı aynı. Hazır gıdalardan uzak dur, gluteni azalt, süt grubunu azalt, özellikle inek sütü grubunu. İşte ekmeklerde falan olduğu için mayalı grubu azalt. Özellikle şarap ve bira gibi hem mayalı ve birada olduğu gibi buğday tabii gluten içerdiği için ürünleri azalt. Beslenmedeki ilk akla gelenler. Peki immünitenin, otoimmünitenin yaptığı inflamasyonu nasıl azaltalım? Ona da anti-inflamatuar beslenme başlığı desek gene aynı şey. Bu dediğim grubu azalttıktan sonra da içeri koymamız gerekenler bol lifli, sebze meyve ağırlıklı, baharatları, kuru yemişleri içeren işte balık, hindi, tereyağı vesaire yumurta gibi proteinleri içeren bir beslenme türü. Kaldı ki çok antijenik bünyelerde hani yumurta falan da artık o duruma girebiliyor yani. Bizim amacımız bir sürü yiyeceği yemeye devam etmek ama kümülatif olarak zamanın birinde bir şey yiyemiyor olmamak için baştan bahsettiğim özellikle unlu ve inek sütü grubunu azaltmak yöntemini kullanmak bizim için elimizdeki tek güç yani. Bunu yapabiliriz. Otoimmün saldırı tabii ki immün sistemin yorgunluğu dediğimize göre onu dinlendirmek için de işte vitamin D'nin önemini konuştuk. Demek ki dışarıda ışıkta olmak, vitamin D'yi yazın yapmaya çalışmak, kışın takviye olarak almak, yine uykunun otoimmün sistemi sakinleştirmesi bakımından melatoninimizi arttıracağımız gece 11'de karanlık odada uyumak, işte su içmenin kendisi, doğru nefes almak, sigaranın, uyku apnesinin, burun deviasyonunun olmaması yani oksijeni azaltmamak anlamında ve tabii ki stresten uzak kalmak gibi genel başlıklar olarak sıraladığım ama hepsi böyle uzun uzun podcastlerle açılabilecek şeyleri yapmamak lazım. Herhangi bir sebepten otoimmün hastanız varsa dediğim gibi unlu grubunu, şekerli grubunu o da ayrıca inflamasyon yaptığı için ve inek sütü grubunu yemeklerinizden, yiyecek grubunuzdan azaltırsanız otoimmün şikayetlerinizde bir azalmayı, otoimmün antikorlarınızda zaman içerisinde bir düşmeyi zaten göreceksiniz. Otoimmünite vücut immün sisteminin etraftaki fazla antijen algısından dolayı artık kafasının karışıp vücudun kendisini de masum dokuları da antijenik algılaması demektir. Otoimmünite çağımızın pandemisi dedik. Neden? Çünkü giderek kötü beslendiğimiz, işte kötü uyuduğumuz, sürekli içeride olduğumuz, Covid'de anladığımız gibi herkesin vitamin D'sinin yerlerde olduğu durumlar yüzünden normalde daha ileri yaşlarda İyice immün sistemin yaşlandığı zamanda çıkacak olan kronik otoimmün hastalıklar artık yaşlılık hastalıkları değil genç hastalıkları oldu. O yüzden bu bir pandemi olarak değerlendirilebilir. Uzun yaşamanın bedeli olarak da gelecek tabii ki bu bize. Ne kadar hayatta kalırsak o kadar çok otoimmün hastalığa yatkınlığımız artacak. Çünkü sonuç olarak immün sistem de yaşlanıyor ama immün sistem hücreleri de hücreler grubu olduğuna göre biz yiyeceklerimizden bu grubu çıkarırsak onlara ekstra iş yükü çıkarmamış, onların kafalarını erkenden karıştırmamış, bir sürü moleküler mimik yapacak, vücut dokusuna benzeyecek gereksiz antikoru yaptırmamış oluruz. Bir yerlerde otoimmün beslenme duyarsanız bahsedilen şey aslında özetiyle bu olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you.